أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Allah nasip ederse insanlar için olmazsa olmaz niteliğinde olan inanç ve ifade hürriyeti konusunu işleyeceğiz ve bununla ilgili olan ayetleri anlamaya çalışacağız. Allah-u Teala bu düzeni, yani gökleri ve yeri yaratırken insanları imtihan için yaratmıştır. Şimdi imtihan yapılan bir yerde o insanların hürriyet içerisinde kendilerini ifade etmelerine imkan verilmezse orada imtihan olmaz. İmtihan edilenler tam bir özgürlük içerisinde olmalı. Bazıları imtihanı kazanmak için çalışmış, doğru şeyler yapmış olabilir. Bazıları da yanlış şeyler yapar. Ama imtihanı kazanabilmek için tam bir hürriyet içerisinde olmak gerekiyor. Şimdi onunla ilgili ayetlerle başlayacağız. Allah-u Teala Hud suresinin, Kur'an-ı Kerim'in 11. suresi olan Hud suresinin 7. ayetinde bize şöyle diyor: وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ. Gökleri ve yeri 6 günde yaratmış olan O'dur. 6 gün Allah'a göre bir gün, bize göre 1000 yıldır. 6 gün olduğu zaman bize göre 6000 yıl olur. Ve kâne arşuhu alel mâ, yönetim merkezi o zaman suyun üzerindeydi. Demek ki gökler yer yaratılmadan önce su varmış. Peki bunu neden dolayı yaratıyor? Diyor ki liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. Bunu sizi hanginiz daha iyi iş yapacak diye zorlu bir imtihandan geçirsin diye yapmıştır. Bizi zorlu bir imtihandan geçirmesi için gökleri yeri yaratmıştır. Yani sistemini tamamen ona göre kurmuştur. Evet, şimdi Allah-u Teala sistemini bizi imtihandan geçirmek için kurmuş. Gökler ve yer imtihan için yaratılmış. Mesela şöyle bir şey düşünelim. İşte bugün öğrencilerin imtihanları var. Devlette görev almak isteyenlerin girdikleri imtihanları var. Birçok kişilerin imtihanları var. İmtihan için bir yer yapılsa, mesela bir bina yapıyoruz. Fatih Hoca'dan cevabını bekleyeyim. Kendisi öğretmen olarak talebelerini sürekli imtihan eden bir kişi olduğu için. Şimdi imtihan için yapılan bir yerde bütün işlemler tamamlanmadan imtihan başlar mı?
Başlamaz.
Mümkün değil yani. Bina yapılacak, bitecek. İşte orada öğrenciler eğer sıralarda oturacaksa sıralar konacak. Onların yazabileceği kalemlerin olması lazım. Kağıtların olması lazım. Yani ne gerekirse bütün şartlar hazır olduktan sonra imtihan olacak. Peki Allah-u Teala gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Bu bir kaba inşaat gibi. Sonra Allah-u Teala yerdeki canlıları yaratıyor. Yerdeki bitkileri yaratıyor. İşte su oluyor, denizler oluyor. Gökleri yaratıyor. Gökleri 7 kat şeklinde yapıyor. Yerin bir prototipi olarak. Her şeyi tamamlıyor. Her şeyi tamamladıktan sonra en son insanı yaratıyor. Onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in 76. suresi olan İnsan suresinde şöyledir: هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينُ مِنَدَّرِ. İnsan üzerinden uzunca bir şey geçmedi mi? لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. Hakkında bilgi olan, bilgi üretilmiş bir şey değildi. Evet, sizi yaratacağım dediğine göre elbette ki Allah-u Teala en başta imtihandan geçireceği insanlar ve cinleri yaratacak, tamam. İnsanları ve cinleri imtihandan geçireceğini de zaten kendisi bize bildirdi. Zariyat suresindeydi. Kaçıncı ayet şu anda hatırlamıyorum. İnsanları ve cinleri imtihan etmek için yarattı Allah-u Teala. 56. ayet. Zariyat suresi 56. ayette insanları ve cinleri imtihan etmek için yaratmış. Cinleri insanlardan önce yaratıyor. Çünkü cinlerin yaşama ortamıyla insanların yaşama ortamı aynı değil. Demek ki onlar için gerekli yaşam ortamı oluştuktan sonra yaratıyor. Arkasından da insanlar için gerekli tüm yaşam ortamları oluşuyor. O zaman yaratıyor. Peki hepimizi insanları ve cinleri imtihan için yarattım dediğine göre, sistemin de imtihan için kurduğuna göre, sizi imtihan etmek için dediğine göre, burada insanlar da girer, cinler de girer tabii. Sistemi de imtihan için kurduğuna göre, bir kere gökleri ve yeri yaratınca insanları ve cinleri imtihan için yaratacağına karar vermeli. İnsan ne, cin ne, hangi özelliklere sahip olacak? Bunu önceden planlamalıdır. Başka şekilde olur mu? Allah-u Teala bunu önceden planlamış. İnsanları, cinleri. Ama imtihan için yarattığına göre insanları ve cinleri. Peki acaba Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından önce onunla ilgili bir bilgi var mıydı? İşte Adem, adı Adem olacak, kendisi şöyle şöyle olacak. Gerçi Allah-u Teala Adem, yani bir insan, muhalif yapıda bir insan yaratacağını bildiriyor. O başka, onun yapısıyla ilgili olan kısım başka. Muhalif yapıda. Ama o muhalif yapıda olan insan imtihanı kazanacak mı, kazanmayacak mı önceden belli olur mu? Mümkün mü yani? Önceden belli olsa imtihan için yaratılır mı? Buna imkan yok. İmtihan etmek için yarattığından dolayı da bir muhalif yapı veriyor. Şey değil. Şimdi bakın, mesela insanlarda bir muhalefet vardır ama koyunlarda muhalefet yok. Gidin mesela bir kayanın tepesinden en öndeki koyun aşağıya atlarsa, koyunların tamamı arkasından hiç düşünmeden atlarlar. Ama insanlar öyle değil. Durun bakalım, nedir bir bakalım diyecek yapıdadır. Çünkü imtihan için yaratılmıştır. Şimdi Allah-u Teala bu insan suresinde diyor ki, Kur'an-ı Kerim'in 76. suresi, هَلْ اَتَعَلَى الْاِنْسَانِ حَيْلُ مِنَدَّرِ. İnsan üzerinden uzunca bir süre geçti. Dehir, yani büyük bir zaman dilimi anlamına geliyor. Büyük bir zaman dilimi geçti. لَمْ يَكُنْ شَيْءًا مَذْكُورًا. Henüz sözü edebilecek, hakkında bilgi olan bir kişi değildi. Ne, bu ne bilgisi olur? İmtihanı kazanacak mı, kazanmayacak mı? O bilgi olur. İmtihan için yaratılıyor. Ha, muhalif bir varlık yaratacak, güzel. Hani Adem için önceden planını koymuş, melekleri bunu bildirmiş, tamam. Ama acaba bu imtihanı kazanacak mı, kazanmayacak mı diye bir şey var mı? Adem Aleyhisselam öyle yaratmış, peki insanı nasıl yaratmış? Evet, Allah-u Teala insanı da ne yapıyor? İnna halaknel insane min nutfetin emşac. İnsanı çok karışımlı döllenmiş yumurtadan yarattık diyor. İnsan derken Adem Aleyhisselam da aynı. Onu oluşturan, bir kere bu bitkilerden süzülerek gelen, babamızın vücudunda oluşan o bitkilerden, yani topraktan süzülüp geliyor. Babamızın vücudunda oluşan bir sperm var. annemizin vücudunda Allah'ın oluşturduğu, gene topraktan elde edilen şey, bitkilerden oluşturduğu bir yumurta var. Ve bunlar babamızla annemizin birlikteliğinden sonra dölleniyor. İşte diyor ki, çok bileşenli bir döllenmiş yumurtadan yarattık sizi. Peki bu döllenme oluncaya kadar bizimle ilgili bir bilgi var mıydı acaba? Hani hep şöyle söylerler. İşte ezelden itibaren insanların ne olacağı belli. Değil mi? Öyle söylüyorlar Fatih Hoca. Mesela sizin talebeleri okuttuğunuz kitaplarda bunlar nasıl anlatılıyor? Ne diyorlar?
İnsanın kaderi daha anne karnındayken bellidir.
Hatta ezelden bellidir deniyor. Ezelden. Peki Allah öyle mi diyor? Bak Allah Ali İmran suresinin 6. ayetinde ne diyor? وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ Sizi rahimlerde size özel şekle çeviren, size özel şekli veren O'dur. Peki nasıl oluyor? Keyfe yaşa, kendi tercihine göre. Sana rahimde istediği özellikleri verir. Kendi tercihine göre. Yani ölçüler ana rahmindeyken oluşur. Döllenme sırasında oluşur. Onu da Allah-u Teala Abese suresinde bildiriyor. Yani halakahu fekadderahu diyor. Allah onu döllenmiş yumurta haline getirdi. Sonra onun ölçülerini koydu. Döllenmiş yumurta anında hepimizle ilgili ölçüleri Allah koyar ama bu kendi tercihine göre. Bu nasıl bir ölçü? Yapımızdaki ölçü. Herkesin farklı bir yapısı vardır, farklı bir özelliği vardır. Dikkat ederseniz hiç kimsenin saçının teli diğerinin saçının teli gibi değildir. O ana rahmindeyken konuluyor, yani döllenme sırasında. Hiç kimsenin bir hücresi bir başkasının hücresi gibi değildir. Hatta parmak izi bile hiç kimsenin kaini değildir. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar değildir. Farklı. Bu çok büyük bir gücün, kudretin neticesidir. İşte tüm bu ölçüleri döllenme sırasında koyuyor. Döllenmeye kadar bizimle ilgili bir bilgi yok. Ama ilk insanı yaratmadan önce bütün tabii insanları yaratıyor. Ama benimle ilgili, Fatih Hoca ile ilgili, sizden her biriyle ilgili özellikler, ölçüler döllenme sırasında konuyor. Allah bunları çok net bir şekilde bildirdikten sonra ne diyor şeyde? Nebtelihi diyor İnsan suresinde. Az önce Hud suresinin 7. ayetinde sizi zor bir imtihandan geçireceğiz. Nebtelihi, biz onu zor bir imtihandan geçireceğiz. Peki, imtihan da biliyorsunuz erginlik çağına erdikten sonra başlıyor. Peki, فَجَعَلْنَاهُ سَم۪يعًا بَص۪يرًا. Bu sebeple onu dinleyen ve basiret sahibi olan bir varlık yaptık. Bak şimdi biz burada konuşuyoruz, siz dinliyorsunuz. Bizim söylediğimiz sözlerden bir başka bilgiye ulaşıyorsunuz, basiretinizle. Bir gördüğünüz var, bir de oradan hareketle, gördüğünüz ve duyduğunuz var, bir de oradan hareketle ulaştığınız başka bilgiler var. Az önce söyledim, koyun, en baştaki koyun dağdan aşağı atladığı zaman basiret olmadığı için onun başına neler geldiğine bakmıyor. O da arkasından atlıyor. Binlerce koyun gidiyor, telef oluyor. Ama insan öyle değil ki. Basiret sahibi, bakın ha, aman oraya yaklaşma, işte şöyle olur, böyle olur der. İmtihandan geçirildiğimiz için Allah bizi böyle yaratmış. Ama ondan sonra ne diyor? İnna hedeynâhu sebil. Onu, ona gideceği yolu rehberlik, yola rehberlik ettik. Yani şurada iki tane yol var. Buradan ya görevlerini yaparsın, seni yaratan Allah'a karşı görevli olduğunu zaten anlarsın. Her şeyin Allah'a borçlusun. Allah'a karşı bir teşekkür görevim var. Hadi bakalım ne demek? Yani sana düşen görev var. Ne diyor? İmma şakiren ve imma kefura. Bir kısmı şakir olur. Görevlerini yapar. Bir kısmı da nankörlük eder. Allah'a ne ihtiyacı var şuna? Başlar Allah'a akıl vermeye. Ve Allah'ı yok kabul ederek, yok saymaz. Başı sıkıştığı zaman Allah'a yalvarır ama problemi çözüldüğü zaman Allah'ı yokmuş gibi kabul ederek yoluna devam eder. İşte bunlar ne yapıyor? İnna atedna lil kafirin. Şimdi imtihan. İmtihan sonucu olarak kafirler için selasile ve eğlalen ve seira. Kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. Bunun arkasında imtihanı kaybettik. Kafir ne demek? Gerçeği anlayıp kavradıktan sonra görmezden gelen, üstünü örten. Bilmeden yapan değil, bilerek yanlış yapandır. Doğruların üstünü örtüyor, bilerek yanlış yapıyor. Bilerek yanlış yapanlar da iki gruptur. Birisi kendini tutamayarak yanlış yapmış olur. Birisi de kendini Allah'ın yerine koyar. Ne olur, bu neresi yanlış? Tabii ki böyle yaparız diyerek kendini haklı görür. Kendini haklı gören Allah'ı devre dışı bıraktığı için kafir sayılır. Kendini suçlu gören Allah'ın dediği doğrudur dediği için de günahkar olur. Evet. İnnel ebrâre yeşrebûne min ke'sin kâne mizâcuha kâfûrâ. İyiler ise, görevlerini yapanlar da katkısı kâfir olan içeceklerle dolu bir kadehten içecekler. Tabi cennetin bir sürü nimetleriyle karşılaşacaklardır. Şimdi bütün bunlarda gördük. Allah hiçbirimizle ilgili ezelden herhangi bir karar vermiş değil. Adem Aleyhisselam'ı yaratmaya karar vermiş ama onun imtihanı kazanıp kazanmaması ayrı bir konu. Asla önceden belli değil. Tekrar edelim. Bir yerde imtihan varsa önceden bilinmemesi gerekir. Allah hepimizi zorlu bir imtihandan geçirecek. Ondan dolayı işte Muhammed Suresi'nin 31. ayetinde şöyle diyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Şurası çok kesin ki biz sizi zorlu bir imtihandan geçireceğiz. Hatta نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. İçinizde zorluklara göğüs gerenleri biz bilene kadar. Ne demek zorluklar? Ya kolay, imtihanın kolayı olur mu? İmtihan zor elbette. Kişiyi sıkıntıya sokuyor. Mesela talebeler imtihan olmak için çalışıyorlar, bir sınıflara gel, derse geliyorlar falan. Ama her birimizin imtihanı var. Zenginlik, Allah bizi zenginleştirir, imtihan eder. Çünkü zenginleştirir mi? Şımarırsın. Ben neymişim? Aa falan demeye başlarsın. Mevki makam sahibi olarak imtihan eder. Mevki ve makamın oldu mu? Oo dersin. Şöyle böyle, mesela çok görmüşsünüzdür. Kendisi muhtaçsa insanlardan yardım ister. Sonra der ki hele benim elime geçsin, ben bütün fakirleri doyuracağım. Eline para geçtiği an kimseye zırnık vermez. Ve zenginleştikçe daha da çok simrileşir. Çok az insan hariç. Çünkü bunlar zorluklara göğüs germemiz lazım ki imtihanı kazanalım. وَلَا يَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ. Kesinlikle Allah sizin de içinizden şey yapanları, cihad eden, bütün zorlukları göğüs gerenleri bilecektir. وَلَا يَعْلَمَنَّ الصَّابِر۪ينَ. Sabırlı davrananlar da bilecektir. Efendim benim sabrım bitti. Hiç kusura bakmayın, biten şeye sabır denmez. Dayanacaksın. Sonuna kadar dayanacaksın. İşte bütün bunların olması için kişinin tam bir hürriyet içerisinde olması lazım. Hiçbir baskı altında olmaması lazım. Dolayısıyla Allah-u Teala bu dünyada insanlara baskı yapmasını asla kabul etmez. Baskı yok. Hiçbir konuda baskı yok. Sadece bir başkasının hakkına dokunuyorsa müsaade edilmez. Toplumu rahatsız edecek işler yapıyorsa müsaade edilmez. Ama kendisinin imanı ve küfrüyle ilgili konu varsa müsaade edilir. Mesela şeyde İslam'ın genel yapısında bu vardır da, tabii şimdi biraz sonra okuyacağız ayetleri, çok ciddi bozulmalar olmuştur. Burada da göreceğiz o ciddi bozulmaların ne seviyede olduğunu. Bir gün Amerika'dan gelen bir araştırmacı mahkeme defterlerinden birisini işliyor. Şimdi okuyor orada bir, yani Osmanlı mahkeme defterlerinden bir şey okuyordu. Bana dedi ki, bu defter dedi Osmanlılara ait olamaz dedi. Neden dedim öyle sordun? Dedi ki yahu Osmanlı devleti Müslümanların devleti. Kendi Müslüman vatandaşlarına yasak ettiğini Hristiyanlara serbest bırakıyor. Ne o? Ya şimdi Kanuni Sultan Süleyman zamanına ait bir belge okuyorum dedi. Osmanlı'nın en güçlü dönemi. Müslüman olanlar içki içemiyor. Ama Hristiyanlar içki üretip satabiliyorlar. Kendi meyhaneleri oluyor. Ama o neydi mesela Osmanlı'da bu? Öyle sarhoş olarak dışarı çıkmaya müsaade etmezlerdi. Çünkü insanları rahatsız ediyorlar. Ama tamam. Kendinize ait şu bölgede içki de üretebilirsiniz. Mesela şimdi gidin Perşembe Pazarı'nda bakın orada onların içki ürettiği merkez de vardır. Sattıkları yerler, içtikleri yerler de vardır. Dedim ki bu İslam'ın emridir. İnsan ve herkes inandığı gibi yaşama hürriyetine sahiptir. Bu o hürriyetin yansımasıdır deyince şok oldu. Ah, bu nasıl oluyor dedi. Şok oldu. Fakat tabii bu dersimizin hem bugünkü bölümlerinde hem de bundan sonraki bölümlerde göreceksiniz. Ortada evet bu güzel bir örnek ama o kadar çok yanlışlar vardır ki tamamen bu dinden çıkarılmış ve bu din inanç ve ifade özgürlüğünün ortadan kaldırıldığı bir yapıya büründürülmüştür. Şimdi Fatih Hoca'dan şeyi dinleyelim. Bakara suresinin 256. ayetini. Allah bakalım orada ne diyor bize.
Evet. Hocamın şu ana kadar anlattığı şeyler esasında insanlık tarihi boyunca insanların en temel sorunlarından bir tanesi olan biz bu dünyada niçin varız? Neden yaşıyoruz? Öleceksek bütün bu çektiklerimiz niye ve bu kötülükler niçin hep var, niçin engellenmiyor? Temeli imtihana dayanan bir sistemde imtihan başlamadan imtihanın sonuçları açıklanmaz değil mi? Yani işte diyelim ki üniversite öğrencileri Haziran'da sınava girecekler. Başvuruları yapıyorlar. Bir ay sonra herkesin bu sınavdan ne kadar puan aldığını devlet açıklamış olsa insanlar ne der? Ya bu nasıl bir şey? Yani daha sınav tarihi bile gelmedi. Hangi öğrencinin geçtiği, hangi öğrencinin nereye yerleştiği, hangisinin geçemediği nasıl ilan edilebilir? Bizimle dalga mı geçiyorsunuz derler, değil mi? Şimdi eğer sistemin temelinde imtihan varsa hiç kimsenin henüz bu imtihan başlamadan önce ne olacağı, hatta bu imtihan bitene kadar kazanıp kazanmadığı belli olmaz. Bu temel ilke. Bu ilkenin olmazsa olmaz bir başka uzantısı da imtihana girecek olan insanların imtihana çalışarak girme iradesini kullanabileceği gibi çalışmaması, hatta imtihana girip boş kağıt verme hürriyeti de olur. Nitekim Rabbimiz işte tam da bu noktada her türlü imkanı sağladığını, doğruları insanlara açıkladığını ama buna rağmen asla zorlama yapmadığını, dileğinin Allah'ın dinine göre yaşayacağını, dileğinin de istediği şekilde bu hayatta, kendisine verilen bu hayatta istediği şekilde yaşayacağını söylüyor. İşte bunun en temel ilkesi Bakara suresinin 256. ayeti. Rabbimiz orada La ikrahe fiddin diyor. La ikrahe fiddin. Yani Allah'ın dininde zorlamanın hiçbir türü olamaz, düşünülemez, yapılamaz, uygulanamaz demek. Niye? Çünkü Allah-u Teala zaten böyle yapmadığını söylüyor. İnsanlara da bu konuda benim yapmadığımı, benim izin vermediğimi siz asla yapamazsınız diyerek Allah'ın dini hususunda, yani imtihanla alakalı kısımlar hususunda hiç kimseye herhangi bir ikrahın yapılamayacağını, zorlamanın mümkün olmayacağını Rabbimiz bize söylüyor. Bu en temel ayetlerden bir tanesi, dinde zorlamanın hiçbir şeklinin olamayacağına dair. Yani hiçbir şekli, ne inanç açısından, ne ibadetler açısından, ne de bunları ifade etme açısından. Bu eğer ihlal edilirse fesadın en büyüğü olur. Fesadın en büyüğü de insanların kalitesinin ve fıtratının bozulması demek. Ki bunun dini literatürdeki karşılığı da münafıklıktır. Bir toplum için en büyük kanser hücresi, o toplumu mahveden en büyük kanser hücresi münafıklıktır. Yani ikiyüzlülüktür. İçinin ayrı, dışının ayrı, söyleminin ayrı, düşüncesinin ayrı olan insanlardan oluşan bir cemiyet, hastalıklı bir cemiyettir. Böylesi bir hastalığa fırsat veren ortam da baskı olur. Sen eğer benim dediğim gibi düşünmezsen, benim yaşadığım gibi yaşamazsan, ben sana bu hayatı zindan ederim dediğinizde, işte size artık orada münafıklar türeyen bir toplum oluşturmaya başlarsınız. Bu yönüyle din hürriyeti toplumdaki dengelerin bozulmaması için alınmış en büyük ilahi tedbirlerden bir tanesidir. Yine Rabbimiz bunu Yunus suresinin 99. ayetinde ifade ediyor. Yani hem inanç hem ifade özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunu. Mealen okuyorum. Tercihi size bırakmayıp da Rabbin yapsaydı yeryüzünde olanların tamamı kesinlikle inanırdı. Yani Allah'ın buna gücü yetebilir. Sistemini böyle de kurabilir. Milyarlarca, trilyonlarca farklı sistem kurmaya yetkin bir varlık istediği gibi sistemi kurabilirdi. Herkes mümin olsun derdi ve herkes mümin olurdu. Ama Allah-u Teala diyor ki böyle yapmadım. Durum böyleyken mümin olsunlar diye bu insanları sen mi zorlayacaksın? Muhammed Aleyhisselam'a da Kur'an-ı Kerim'deki pek çok uyarı hep bu sebeple geliyor değil mi? Yani sen kendini niçin harap ediyorsun? Niçin bu kadar kendini yiyip bitiriyorsun? Senin görevin sadece doğruları insanlara duyurmak. Yoksa onları topyekün bu dine sokmak, mümin yapmak, Müslüman yapmak, böyle bir görevin yok. Zaten böyle bir şey de olmayacak diyerek aslında herkese, yani hem kişilere hem topluma bu konuda çok önemli bir şey vermiş oluyor Allah-u Teala. Diyor ki durum böyleyken mümin olsunlar diye bu insanları sen mi zorlayacaksın? Allah'ın zorlamadığı, emretmediği şeyi, sistemi sen mi kuracaksın? Böyle bir şey olmayacak. Nitekim Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında insanlık tarihi boyunca da hiç böyle bir şey olmamış yani. Hatta genele bakıldığında doğruların etrafında olan insanlar batılın etrafında kümeleşen insanlara göre hep az olmuşlar. Ya bu da bir esasında insanlık tarihinin özeti. Yine Rabbimiz mesela Nahil suresi 16. surenin 93. ayetinde şöyle buyuruyor. Biraz önce okuduğum Yunus suresinin 99. ayetiyle oldukça örtüşen bir ayet. Velev şey Allahu lecealeküm ümmeten vahideten. Yani Allah eğer size bırakmayıp da şey yapsaydı, tercihi farklı bir şekilde yapsaydı, tek bir topluluk haline getirirdi hepinizi. Yani hepiniz robot gibi, bir fabrikanın bantından çıkmış gibi hepiniz mümin olurdunuz, Müslüman olurdunuz. Velakin yudillu men yeşâ ve yehdi men yeşâ. Ancak Rabbimiz öyle bir tercih hakkı veriyor ki tercihini hidayetten yapanı o kapıyı sonuna kadar açıyor. Dalaletten yana tercihini yapana da o kapıyı açıyor ve iznini veriyor. Ve devamlı da veletüs evlünle ammâ küntüm tamirün. işte yaptıklarınızdan dolayı sorgulanacaksınız. Yani niçin Rabbimiz bu özgürlüğü vermiş? Çünkü imtihan edeceğim diyor. Yaptığınız şeylerden imtihan edeceğim. Dolayısıyla hidayeti tercih eden ve hidayeti benim tarafımdan onaylananlar cennete gidecek. Dalaleti, kötülüğü tercih eden ve benim tarafımdan da evet bunlar hakikaten kötü insanlar deyip hesabı kesilenler de yine bu imtihanın sonucu olarak cehenneme gidecek diyor. Sistemini bu şekilde özetlemiş olur.
Mesela sen bir öğretmensin. Talebe imtihan ediyorsun. Başaranı ve başarmayanı tespit senin görevin değil mi? Çünkü o imtihan sonucunda kimin başarılı kimin başarısız olduğunu ortaya koymak lazım. Allah-u Teala hiç kimseye haksızlık yapmaz. Allah adildir. Bir de iman insanın kalbinde olan bir şeydir. Kalbi Allah'tan başka bilmez, başkası bilmez. Yaptığını doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor? Bütün ayrıntıları bilen ve bütün gözden uzak, duyu organlarından uzak her şeyi bilen Allah-u Teala'dır. Onun için kişi hangi davranışı yaparsa yapsın, onun davranışı imtihanı kazanmasına mı sebep oluyor, kaybetmesine mi? Sevaba mı, günaha mı? Bütün bunları tespit edecek olan Allah'tır. Dolayısıyla davranış sonucunda bunun davranışları bu kişinin mümin olmasını gerektiriyor diyen Allah'tır, onu o şekilde onaylar. Bu da kafir olmasını gerektiriyor diyen Allah'tır, o şekilde onaylar. Bir de az önce Fatih Hoca konuşurken çok güzel bir şey söyledi. Yaşadığımız süre boyunca imtihan devam ediyor. Yani bir okulun imtihanı değil, bir okuldaki imtihan işte belli günlerde, belli aylarda falan yapılır. Ama bizim imtihanımız, Allah bizi böyle bir imtihandan geçiriyor ki bu buluğa erdiğimiz günden canımızı vereceğimiz güne kadar devam eder. Dolayısıyla canımızı vermeden önce, yani ölümle yüz yüze gelmeden öncesine kadar hatalarımızdan dönme hakkımız var. Yani imtihan için yarattığından dolayı bu sistemin de tümüyle ona göre kuruluyor. Ve Allah-u Teala tercih hakkını da insanlara bırakmıştır. Tabii hem de cinlere bırakmıştır. Çünkü imtihan edilenler insanlar ve cinlerdir. Şimdi peki bu insanlar tercihi kendileri yapıyor. İmtihanda yani imtihanın sıkıntılı olması, zor olması için şeylerin imtihan konularının kişinin ilgisini çeken şeyler olması lazım. Şimdi mesela Allah-u Teala bir ayette şöyle buyurur. Bakara suresinde يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ sana içki ve kumarı sorarlar. Tamam. Peki Bakara suresinin 219. ayeti قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَب۪يرٌ İkisinde de büyük günah var, ithim vardır. Ne demek? İnsanları iyi ve hayırlı şeylerden uzaklaştırma özelliği vardır. Ve menafi linnas, faydalar da vardır insanlar için. Faydalar da vardır. Peki bu faydalar da var. Faydalar da olmasa zaten imtihan olmaz. Ya işte ben bir ne yapayım, bir dinleneceğim, biraz şey yapmam lazım, zihnimi biraz rahatlatmak istiyorum falan. Olabilir. Belki vücudunuza da bazı faydalı olan taraflar olabilir. Çünkü vücudun alkole ihtiyacı, hücrelerinde alkol ihtiyaçları da vardır. Gerçi onu Allah hep başka yollarla şey yapar, bizim karşılamamızı sebep şey yapar, sağlar. Çünkü bizim ihtiyacımız kadar olan alkolü şeylere koymuştur ama o içki değildir. İçki başkadır, alkol başkadır. İnşallah bu konuda da ayrı bir ders yapacağız Allah nasip ederse. Şimdi bakın, kumarda da faydalı şeyler var. Kazanabilirsin ama kaybedebilirsin de. 10 lira verip 10 milyon lira alabilirsin. Ama 10 milyon lira verip 10 kuruş alamayabilirsin. Şimdi insanın ilgisini çeken, bunların şey tarafı, ilgimizi çekmeyen bir şey imtihan olmaz. Mesela gayrimeşru ilişki. Tamam. Şeyle, nikahlı ilişki ise, ilişkiyle nikahsız ilişki arasındaki tek fark, nikahlı ilişkide tarafların birbirlerine karşı hukuku gözetme konusunda anlaşmış olmaları, hak ve hukuka göre davranmaları, doğacak bir çocuk olursa onun da bütün hukukunu yerine getirmeleridir. Ama nikahsız ilişkide iki tarafta zevkini alıp çekip gidecek, kadın eğer hamile olursa sıkıntısıyla baş başa kalacak, o hiç umurunda bile olmayacak öbürü. Şimdi yani günahlar insanların ilgisini çeken şeyler. Ondan dolayı o günahlar karşısında imtihan olmak kolay değil. Yani mesela bir yerde doğruları söylüyorsunuz. Yani Türkçe'de çok güzel bir söz vardır. Doğru söyleyen 9 köyden kovarlar. Doğru. Niye? Çünkü yanlış şeylerden sistem kuran insanlar var. Ama 10. köyden de kovmazlar. Bu defa onlar da ona büyük saygı gösterirler. İşte bu kovulmalar insanları imtihandan kaçırıyor. Ne yapayım artık bıktım, yeter artık burama geldi, o daha dayanamıyorum. Hayır kardeşim. Yanlışlara karşı göğüs geleceksin, sonuna kadar sabredeceksin. Allah'ın rızasına odaklanacaksın. Gökleri, yeri, seni, her şeyi yaratmış olan Allah-u Teala'nın söylediği en doğru olandır ya da tek doğrudur. Öyleyse her şeyini borçlu olduğun Allah'a karşı mı görevini yapmalısın? Yoksa şöyle bir mevki, makam, işte geçici bir kısa bir rahatlık elde edeceğin şeye karşı mı? İşte imtihanın böyle olması birçok kimseyi sıkıntılara da sokar. Şimdi peki imtihanda herhangi bir baskı yok. Mesela Allah-u Teala bize kendisi mümin, eşi kafir olan iki tane nebi örnek veriyor. Nuh Aleyhisselam'ın eşi kafir. Lut Aleyhisselam'ın eşi kafir. Sadece kafirlikle de kalmıyorlar. İkisi de eşlerine ihanet olmuş. İmtihan dünyası. Ama Nuh Aleyhisselam eşinin bir oğlu olmuş ama Nuh Aleyhisselam onun kendinden olduğunu zannediyor. Son anda ortaya çıkıyor. Allah-u Teala bilmediğin şeyin üzerine düşme diye onu uyarıyor. Ve olayı kapatıyor. Çünkü ortaya çıktığı zaman birçok şey düzen bozulur. Şimdi Allah-u Teala bakın burada koskoca iki nebinin hanımlarının kafir olduğunu söylüyorlar. Bunlar Müslüman olacaksın. Ha yoksa seni boşarım, yoksa işte aramız aile bozulur. Böyle bir şey olamaz. Öyle bir şey olsaydı Allah-u Teala o iki nebi bize örnek veremezdi. Vermezdi. Bir de kendi mümin kocası kafir olan bir hanım olarak da Firavun'un eşini örnek veriyor. Bu hangi suredeydi?
Tahrim 10-11.
Tahrim 10-11. Evet. Tahrim suresi 10-11. Ayetler. Firavun'un karısı mümin ama Firavun kafir. Bakın aile bozulmuyor. Şimdi mezheplerin tamamında işte eşlerden birisi kafir olursa nikah düşer diye bir hüküm ve hiçbir delilleri yoktur. Yani öyle bir hale getirilmiştir ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu din böyle imtihanı kaybedenlerin kendi arzularına göre bir şekil almıştır. Şimdi bu şeye hürriyete örnek olarak Bakara suresinin 109. ayetini okuyabiliriz. Mesela Medine'de Yahudiler kendi kitaplarının emri gereği son nebiyi bekliyorlardı. Hala bekliyorlar. Muhammed Aleyhisselam geldi. Kur'an-ı Kerim'i gördüler. Gerçeği kesin olarak anladılar. En küçük şüphe yok. Ama çok azı inandı. Büyük bir bölümü inanmadı. Onların çok önemli bir kısmı münafık oldu. Yani görüntüden mümin, gerçekte kafir. Ama o münafıklıkta da bütün gayretleriyle, yani bazıları da o münafıklığı yapanlar müminleri yoldan çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. İster münafık olsun, ister kafir olsun. Yani kafir olan da biliyor ki ben çok yanlış oldum. Münafık olan da mutlaka bu nebiye inanmamız gerekir, onu biliyorlar. Bakıyorsunuz ki bir grubu, işte Âl-i İmrân suresinde Allah-u Teala onu bize bildiriyor. Diyor ki, âminu billezî unzile alellezîne âmenû veçhen nâr. Hadi beyler, sabahleyin bu müminlere, yani Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine indirilenlere inanın. Peki, vekfuru âhirehu, günün sonunda da kafir olun. Niye? Neden? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Belki bu yoldan dönerler. Hak yolda olduklarını gayet iyi biliyorlar. Bak, sabah kafir, akşam sabah mümin olun, akşam kafir olun. Peki, geleneksel yapıda dinden dönen öldürülür. Tüm mezheplerin ittifak ettiği bir konudur. Belki bununla ilgili de bir ders yapmamız gerekebilir. Mezheplerin %100'ü ittifak etmiştir. Ama asla bir delilleri yoktur. Sadece Muhammed Aleyhisselam'a yaptıkları bir iftira vardır. Şimdi bakın, eğer öyle bir şey olsaydı, sabahleyin mümin olun, akşam kafir olun diyebilirler mi? Sabahleyin inandım diyeceksin, akşam da kellen gidecek. Bunu yeryüzünde kim kabul eder? Sonra Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 109. ayetinde bunu organize eden kişilerin onların bilginleri olduğunu, dini çok iyi bilen kişiler olduğunu söylüyor. Diyor ki, وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِمَانِكُمْ كُفَّارًا. Ehli kitaptan, yani kitaplarını çok iyi bilen kişilerin çoğusu şunu çok isterler. Çoğu, çoğunluğu azı değil. لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِنْ بَعْدِ اِمَانِكُمْ كُفَّارًا. Ah ah! Mümin olduktan sonra sizi bir kafir yapabilseler, dininizden bir çevirebilseler. Bakın, bu bir eylem de aynı zamanda. Orada bir sabah mümin, akşam kafir olun bir eylem. Fakat inanç özgürlüğü olduğu için Allah-u Teala burada ne diyor? Hani neden dolayı bunu yapıyorlar? Haseden min indi enfusihim. Kendilerindeki kıskançlıktan dolayı, niye bize de inmedi de ona indi? Aa, niye İsrailoğullarına gelmedi bu nebi de? Ya sizin kitabınızda yazılı ki İsmailoğullarından gelecek ve Mekke'den çıkacak. Bunu gayet iyi biliyorsunuz. Diyor ki, min ba'di ma tebeyyene lehumul hak. Bütün gerçekler onlar için açık seçik ortaya çıktıktan sonra bunu kıskanıyorlar. Kim? Yahudi ve Hristiyanların önde geleni, kitaplarını çok iyi bilen kişiler, ehli kitap, kitaplarında ehil olanlar yani. Peki bize ne düşer? Geleneksel yapı olsa ne olur? Onların kellelerini uçurun. Onlara savaş açın. Onları gidin şöyle yap. Olur mu ya? Allah düzenli imtihan için kurduğuna göre herkesin yoldan çıkma ve başkalarını da yoldan çıkarma hakkı vardır. Çıkarmak için uğraşır. Tamam. Ne diyor Allah? Fa'fu vasfahu. Afıf. Yani görmüyormuş gibi davran. Görmezlikten gelin. Boş ver. Ne yaparlarsa yapsın. Bırakın. Bir ayrı ayette de var ya, ve aridlerde birçok ayet, ve aridanil cahilin. Cahilce davrananlardan yüz çevir. Biliyorlar ama bilmiyormuş gibi davranıyorlar. Vasfahu, yeni bir sayfa açın. Sen dün böyle yapmıştın demeyin. Baktınız ki geldi, tamam. Hiçbir şey yokmuş gibi siz konuşun onlarla. Ölünceye kadar onlara tebliğ de yaparsınız. Ortam uygun olduğu zaman.
Hatta yetti Allahu bi emri diyor zaten.
Hatta yetiyallahu bi emri, Allah'ın emri gelene kadar. O emri ne? Ölene kadar. Çünkü ölene kadar bu insanların da tevbe etme hakkı var. Önünü kesemezsin. Seni öldürürüm, keserim o. Bugün mesela sosyal medyada işte efendim şunu yaptılar, bunu yaptılar diye bir sürü engeller çıkarmaya çalışanlar var. Yapsın kardeşim, Allah Allah. Ha, insanların ahlakını bozucu tavırlar ayrı. Ama inanç ve ifade özgürlüğü konusunda kimseye müdahale edilemez. İnsanların olmazsa olmazıdır. Evet, şimdi ne diyor Allah-u Teala? Allah'ın emri gelene kadar bekleyin. Bırakın yani, ölene kadar bunlara dokunma. Öldükten sonra zaten Allah bunların hesabını şey yapacaktır. İnna Allahu ala kulli şeyin kadir. Çünkü Allah her şeye bir ölçü koyandır. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Bırakın. Yapıyorlarsa yapsınlar. Herkesin kafir olma özgürlüğü vardır. Şimdi mesela bir de Muhammed Aleyhisselam hayattayken onu da yoldan çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Mesela ne diyordu? Kalem suresindeydi galiba. Veddu lev tutinu feyutinun. İstiyorlar ki sen birazcık tavizkar davransan. Arkasında onlar da ne olacak ya, bir orta noktaya şey yapalım ya, niye bu kadar şey yapıyorsunuz? O kadar da sert olmayın ya. Ya bir noktada anlaşalım. Ya nasıl yapacaksınız? Bu Allah'ın dini mi? Ben Allah'a laf mı öğreteceğim? Bu dine ya uyarım ya uymam. Bir ortak nokta bulalım dediğin zaman senin iblisten ne farkın olacak? İblis Adem'e boyun eğmiyor. Allah-u Teala diyor ki secde boyun eğmek demektir. Sana emrettiğim halde niye secde etmedin? Diyor, ben daha hayırlıyım. Beni ateşten yaratın, onun çamurdan. Tamam, sen ateşten yaratan kim? Allah. Senden onu isteyen o. Sen Allah'a akıl mı öğreteceksin? Dolayısıyla mesela şeyde de var bu benzer şeyler. Muhammed Aleyhisselam'ı yoldan çıkarma faaliyetleri Mekke'de de yapılıyordu. Bunu İsra suresinde Allah-u Teala bize bildiriyor. Bu surenin 73. ayetinde Allah şöyle söylüyor. Ve inkadu leyeftinuneke anillezî evheynâ ileyk. Yani neredeyse sana vahyettiği dönemden uzaklaştırarak seni kesinlikle yakacak hale geldiler. Yani seni bitirecek noktaya geldiler. Baskı yapıyorlar. Niye? Litefteriye aleyna gayrehu. Bize onun dışında bir şey iftira edesin diye. İftira dedikleri işte az önce Kalem suresinde olan veddu lev tutinu feyutinun. Kalem kaçıncı ayette?
7. ayette. Ha.
7. ayet miydi? Ya biraz bir ortak nokta bulalım. Ne olacak bu ya? Bu kadar da sert olmaya gerek yok.
9 ve 10.
9 ve 10. ayet. Tamam.
Başında fela tutu ilmi kezzibin diyor. Sonra vettü ile
tutu. Yani yalana dalanlara itaat etme. Boyun eğme diyor. O da Mekke'deymiş. Evet. Bu da Mekke'deymiş. Bize başka bir şey iftira edesin diye. Ne olacak? Ya tamam işte. Ya bugün ya işte bugünkü kanunlar şöyle işte mesela içki şeydir, devlet üretirse helal, vatandaş üretirse haram. Faiz devlet yaparsa helal, vatandaş yaparsa haram. Hadi faizcilik yap bakalım birine, faizi borç ver. Seni yakarlar. Kumar devlet yaparsa helal, sen yaparsa haram. Bu ne ya?
Fuhuş
aynı her şey. Ya bu devlet dediğiniz ilah mı? Yani şunu çok iyi bilin ki demokrasi denen şey aslında teokrasinin bir başka şeklidir. Devlet yaparsa helal. Ne demek ya? Evrensel kurallar evrenseldir. Şu adama göre böyle, bu adama göre olur mu? İşte Muhammed Aleyhisselam'a da geliyor. Ya ne olacak? Birazcık, azıcık ne olacak? Birazcık bize de meylet. Ya işte biz tamam puta tapıyoruz. Ses çıkarma ya, boş ver. Ne yaparsak yapalım. Boş ver oğlum, Allah bunların şirk olduğunu söylüyor. Ben de bunu söyleyeceğim. Bak diyor ki bak. eğer sen onlara birazcık meyledecek olsaydın, kesinlikle seni sıcak bir dost edineceklerdi. Bu da Muhammed Aleyhisselam için büyük bir imtihan değil mi? Sıcak bir dost. Kucaklayacaklar. Gelin seni, hatta seni başımıza komutan da şey de, melik de yapalım. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Güzel de böyle Allah'ın dininden taviz verme diye bir yetkin var mı senin? Senin öyle bir yetkin olur mu? Nasıl şey yapabilirsin? En küçük bir müdahale yapamazsın. Çünkü Allah Maide suresinin 3. ayetinde bu dini mükemmel hale getirdiğini söylüyor. Mükemmel olana ilave de yapılamaz, çıkarma da yapılamaz. Sen bunu nasıl yaparsın? İşte diyor ki Allahü Teala burada ve bu işin ne kadar zor olduğunu Muhammed Aleyhisselam üzerinden bize anlatıyor. Ve levle en tebbetnâke lekattik kitte terken ileyhim şeyen kalil. Eğer seni sabit tutmasaydık, dik duruşlu yapmasaydık, kesinlikle az da olsa bize meyledecek gibi olmuştu.
Muhammed Aleyhisselam'ın sabit tutması da Allah'ın ayetleri ve ilkeleriyle oluyor ancak. Yani
başka olmaz.
Başka olmaz. Yani.
O ilkelere uyarsa sabit olur, yoksa sabit olmaz. Kesinlikle diyor, şey yapacaktı. Az da olsa onlara meyledecektin. Peki o zaman ne olacak? İden hele öyle bir şey yapmış olsaydın o zaman لَاَذَغْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاتِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. Kesinlikle ya Muhammed sana bu dünyanın da iki kat cezasını, ahiretinde iki kat cezasını tattırırdık. Başkaları diyor, sen nebi seçilmişsin, sen nasıl yaparsın bunu? İki kat ceza, diğerlerin aldığı ceza gibi değil. Cehennemde de iki kat ceza çekerdin. Bilenlerin cezasıyla bilmeyenlerin cezası aynı olmaz. Hadi buyurun. Böyle bir nebi anlayışı İslam aleminde var mı? Tamamen ilah yapılmıştır. Haşa. Bunları çok iyi bilmek zorundayız. Peki Muhammed Aleyhisselam zorlanıyor da biz niye zorlanmıyoruz? Biz zorlanmayacak mıyız? Demek ki bizi de zora sokacaklar. Ne olacak? Azıcık bir taviz ver. Mesela ben üniversiteye işte sakallı olarak girdim. Onda bir sürü şeyleri var. Beni profesör yapmıyorlar falan. İşte birisi dedi ki, bu bir yetkili, sakalını kesmezsen profesör olamazsın. Dedim ben profesör olmak istediğimi hiç hissettirdim mi size? Yok, tamam. Peki kessem siz beni sevecek misiniz? Hayır. Hiç kesmiyorum, profesör olmuyorum. Var mı diyeceğiniz? Onun için bunlar hepimiz için imtihandır. Hepimiz bu tür imtihanlardan geçeceğiz. Doğrularla menfaatlerimiz arasındaki tercihidir. Buna son derece dikkat etmemiz lazım. Dikkat ettiğimiz takdirde kazanabiliriz. Mesela şimdi dinde İkrahın hiçbir çeşidi yoktur ayetini okudu Fatih Hoca, Bakara 256. ayet. Devamında Allahü Teala şöyle diyor. Kat tebeyyene rüştü minel gay. Olgunlukla böyle aşırılık birbirinden iyice ayrılmıştır. Şu doğru yol, şu yanlış. Bunu pek rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Peki ve men yekfur bit tağut. Kim tağutu görmezden gelir, tanımazsa. Ben yapmıyorum sizin dediğinizi. Hiç kusura bakmayın. Ben sizin istediğini yapmıyorum. O görevleri de istemiyorum. Tamam. Ben Allah'ın rızasına odaklandım dediğiniz zaman tamam. Peki tağut, tuğyan ne demek? Ne demek tuğyan? Şimdi bak şöyle şurada bu şeyi getirdim, şu bardağı getirdim ki size tuğyan ne demek olduğunu göstereyim. Evet. Şimdi şu bardağı şey yapalım. Mesela şu boş bir bardak. Buradan buraya su dolduruyorum. Şu an problem var mı? Doğru, tamam. Birazcık daha doldurabilirim. Tamam. Ama bak az daha doldurayım. Ama şimdi taştı tabağa. İşte tuğyan taşma demek. Taşkınlık etme. Haddini aşma. Sınırları aşmadır. İblis nasıl taşkınlık etti? Allah Adem'e secde edin dediği zaman ben daha hayırlıyım diyerek taşkınlık etti. Halbuki onun dışında ahirete inanıyor, Allah'a inanıyor. Birçok şeyler iş, doğru yolun ne olduğunu biliyor falan. İşte bak ne dedi Allah? Eğer seni sabit tutmasaydık ne oldu? Ayetleri gönderdi. Uyarılar yaptı. Muhammed Aleyhisselam da uyarılara uydu. Az da olsa onlara meyledecek gibi oldun. Yani azıcık da olsa taşkınlık yapacaktın. Bak ve menge kürbü tağut. Kim ki o taşkınlık yapanları tanımaz. Ve yü'min billah öyle değil mi? Allah'a inanıp güvenir. Yani Allah ne demişse ben onu yaparım. Başkasını değil kusura bakmayın. Derse kim? Fakat istemseke bil urbetil vuzka. Kesinlikle en sağlam kulpa yapışmış olur. Kimse onu oradan şey yapamaz. Mesela işte çok üst seviyede bir adamla uzun yıllar görüşüyorduk ama asla benimle beraber başkaları da asla taviz vermiyordum. Çıktıktan sonra ya niye öyle birazcık yumuşak konuşsan olmaz mı? Onun yanında şey yapmıyorlar. Ama en sonunda adam bana şunu söyledi. Şu ana kadar söylediklerin tamamı doğruydu. Bitti o kadar. Azıcık biraz da bir işte şu. Ya kardeşim bunlar Allah'tan daha mı güçlü? Allah'tan daha mı zengin? Ya beni yaratan, bütün ihtiyaçlarımı karşılayan Allah'a ben nasıl şey yaparım, karşı çıkarım? Ya bir nefes aldım, bunu veremezsem o anda öldüm gitti. Verdim, alamazsam bitti. Hadi şunu suyu içtim, vücudum onu kullanmazsa neye yarar, şey yapmazsa. Ya her şeyi bir borçlu olduğum Allah'a ikinci plana koyup da sizin birinci plana alacağım. İşte ama bu imtihanın olması için de inanç ve ifade hürriyeti. İfade hürriyeti adam istediği gibi kendisini ifade eder. Her şey yapar. Ama sen de her zaman doğruları söyleyeceksin. Doğrular o kadar güçlüdür ki onun karşısında herkes susar. Yani şöyle düşünün. Milyarlarca insan iki kere iki beş eder dese, bir çocuk gelse dört eder dese kim kazanır? Çocuk kazanır. Ve sen kimsin? Ne der? Ya kimsin? Hesap et. Hesap et. Bunlara son derece dikkat etmemiz lazım. Ama imtihan dünyası olduğu için tam bir hürriyet vardır. Sen okuyacağın ayetler var mı?
Belki hocam Maide suresini de hatırlatabiliriz. Hem din ve ifade özgürlüğünü hem de imtihanı içeriyor. Ayet şöyle mealen hızlıca. Maide suresinin 48. ayeti. Ben ortadan okuyorum. Allah gerek görseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Böyle olması verdiği şeylerle sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirmek içindir. Siz iyi işlerde yarışın.
Yarışıya gireceğiz ama iyi işlerde yarışacağız. İyi iş nedir? Allah'ın iyi dediğidir. Ya zaten hani Allah'ın mesela gökte tabiatta yarattığı ve kötü olan bir şey var mı? Mesela bir tek domuz için onun etini bizim yememizi yasaklamış. Bu bir imtihan tabii. Ama domuzlar yaşıyorlar. Kılından yararlanılıyor, derisinden yararlanılıyor. Belki kim bilir? Uzmanlar şey yapsa tabiatta kim bilir ne kadar çok faydaları vardır. Bilmiyoruz yani. Allah yaratmışsa tamam. Allah ne demişse o. Can domuzun ne zararı varmış diyemezsin. Allah'a tam teslim olman gerekir yani.
yaptığımız bütün işlerin, iddia ettiğimiz bütün fikirlerin de son kararını Allah-u Teala vereceği için bu konuda da bizim rahat olmamızı söylüyor ve ayet şöyle devam ediyor. Siz iyi işlerde yarışın, hep birlikte dönüp geleceğiniz yer Allah'ın huzurudur. Anlaşmazlığa düştüğünüz konuları Allah size bildirecektir.
İşte o kadar. Yani hesabı Allah'a vereceğiz. Evet. Dolayısıyla son derece dikkatli olmamız lazım. Hakikaten şimdi şu var. Beni yaratan, içim yaratan O. Kim Allah'a inanıp güvenir ve Allah'ın bu kitabına sıkı sarılırsa, o kişinin üzerinde en küçük bir korku olmaz ve üzülmez de. Öyle ama işte şu adam böyle yaptı da öldürdüler. Öldürsünler. Allah-u Teala Bakara suresinde ne diyor? Allah yolunda öldürülenlere ölürler demeyin. Onlar diridirler ama siz farkında değilsiniz. Onların ömürleri o kadar çok uzamış ki sen fark edemiyorsun. Ne diyor Allah-u Teala? Onlar da yaşıyor ama siz bunu anlayamazsınız. Bizim anlayabildiğimiz bir şey değil ama onlar demek ki bizden haberdar oluyorlar. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak kendi kitabına sıkı sarılan, sonradan sokuşturulmuş hurafeleri asla kabul etmeyen, bütün doğruları ortaya çıkarıp o doğrulara uyan ve insanlara da bu doğruları en güzel şekilde ulaştıran kullarından olmayı hepimize nasip eylesin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun.